Artisan Podcast.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.
Herkese merhaba sevgili dinleyicilerimiz, takipçilerimiz. Biz Kürek Çökelim de podcast serimizin 15.sinde Kurnaz'dan karşınızdayız. Günaydın.
Günaydın herkese.
Şimdi hoş da bir akşam mı verilecek Spotify'a, sabah mı bilmiyoruz ama biz günaydın diyelim. Şimdi bugün ne konuşalım diye Kurnaz'la bakarken bir sürü konu var yine önümüzde. Maşallah climate, iklim değişikliği, küresel ısınmayla ilgili konu çok bol ve aralarından seçmekte zorlanıyoruz. Dedik ki biraz güncelden gidelim. Güncel 4-5 tane konu seçtik. Bunlardan vaktimiz ne kadarına yeterse, çok da uzatmak istemiyoruz Kurnaz'dan beraber prensip olarak verdiğimiz bir karar, sizleri sıkmamak adına devam edeceğiz. Şimdi ilk konumuz, siz de çok karşılaşmışsınızdır, her yerde karşılaşmışsınızdır. Türkiye'de 9 ile 13 Nisan arasında çok ciddi bir tarımsal don olayı yaşandı. Agricultural Frost. Bu en son çok güzel derlemiş İrfan Donat. Tarım konusunda zaten ben şahsen çok yakinen takip ediyorum, yararlanıyorum. Onun Oksijen'deki yazısı değil, sayfası. Bir sayfa hazırlıyor hep. Ondan İrfan Donat'ın derlediklerinden örneklerle gideyim. Ondan sonra sözü Kurnaz'a bırakacağım. Şimdi diyor ki, bir kere genel bir giriş olarak hakikaten iklim değişikliğinin etkisini de çok iyi vurguluyor bence. Türkiye'de 2014 yılının tamamında 500 tane doğal afet var. 2024'te bunun sayısı 1257'ye çıkıyor. İlk yaptığı vurgu bu. Ondan sonra ikinci şey, kuraklık riskini konuşuyoruz. Her gün Türkiye'de meteorolojinin verdiği kuraklık haritalarının bir yenisi çıkıyor. İşte Mart kuraklığı, Ocak, Mart neler oldu? Her taraf kuzey bölgeler hariç. Şanslıyız, biz İstanbul'dayız. İstanbul hariç ciddi kuraklık çekiyor. Kuraklık çektiği gibi bir de havaların sıcak gitmesi var. Ve havaların sıcak gitmesinin bitkileri şaşırttığından da söz ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve bu nedenle bitkiler bir stres yaşıyor ve gelişimlerine alışıldığın önüne çekiyor. Şimdi stres sonucu gelişmeyi öne çektiği zaman, işte tomurcuklanmaydı vesaire, çiçeklenmeydi, bu bitkileri dona karşı çok daha kırılgan hale getiriyor. Ondan sonra ne oluyor? 9-13 Nisan'da 65 ilde, yani biz daha önce don olaylarıyla karşılaşırdık ama Akdeniz'de don olurdu, Manisa'da don olurdu. Şimdi 65 il, yani çok yaygın bir şekilde don felaketiyle karşılaşıyoruz ve Tarım Orman Bakanı diyor ki son 30 yılın en düşük sıcaklıkları kaydedildi bu günlerde. Bunun sonucu olarak bizim özellikle çok büyük ölçüde dünya çapında üretici olduğumuz fındıkta tahmini kaybın %30, zeytinde 20-25, kayısıda ise neredeyse çok büyük, telaffuz etmeyeyim, oranlar söylenir oldu. Bir de bunun başka bir boyutu da var. Kurnaz geçen gün genel bir yazısında genel için söz etmişti. Sigorta maliyetlerinin yükselmesi. Sigorta maliyetleri %86 oranında yükseliyor. Yani geçen yıl tarım sigortası dekar başına 3500 iken bu yıl %86 artıp 6500'e çıkıyor. Bunların her biri tabii ki sigorta şirketlerin yaptıkları risk analizleriyle bağlantılı olan fiyatlar. Kurnaz'ın kendi yazısında, ben ilgiyle okudum, size de tavsiye ediyorum, belirttiği gibi sigorta şirketleri sonuçta kar etmesi beklentisiyle kurulmuş olan şirketler ama çok büyük bir fonksiyonu yerine getiriyorlar, beklenmeyen riskleri alıyorlar ve bunu dağıtıyorlar. Riski dağıtıyorlar. Bunlarda da artık iklim değişikliği sonucunda yaşanan felaketler beklenir hale geldiği için korkunç bir fiyat yükselmesi var ister istemez. Şimdi bir de şahsi olan şeyler var. Geliyorlar bana diyorlar ki ya hoca siz oturuyorsunuz podcast yapıyorsunuz ondan sonra sen de ikide bir de LinkedIn'deki sayfanda bir şeyler paylaşıp duruyorsun. Şuraya bak havalar soğudu montları çıkardık ondan sonra don da oldu bunu nasıl açıklıyorsunuz? Ben açıklıyorum tabii ama bu işin uzmanı kurnaz. Kurnaz ne oldu ne olacak ne beklemeliyiz?
Öncelikle bu yaşadığımız şeyin adı küresel iklim değişikliği. Resmi kullanıyorsak. Yani buna küresel ısınma diyoruz, iklim krizi diyoruz, her ne diyorsak. Ama esas söylemek istediğimiz küresel iklim değişikliği. İklim değişikliği dediğimiz şey de illa ısınma olmak zorunda değil. Yani bu yaşadığımız don da bu değişikliğin bir parçasıdır. Ondan önce havaların aşırı ısınmış olması da bu değişikliğin bir parçasıdır. Yani tarımda, özellikle bahçecilikte çok dikkatle izlediğimiz bir zamandır. Yani yaklaşık Mart ayının başından Nisan ayının sonuna kadarki dönem tam Erhan Hoca'nın anlattığı yani çiçek açıp tomurcuklanıp ondan sonra ağır bir don yemesi bütün bahçe ürünlerine çok büyük zarar verir. Ve bu hani senelerdir izlenen bir şey. Buradaki garip olan kısım bir gelen soğuk normalde beklediğimizden ya da beklenebilecekten biraz daha geç geldi. Bunun da esasında arkasında kuzey kutbundaki buzun erimesi yatıyor. Yani kuzey kutbunun düzenini bozduğumuz için oradaki soğuk hava aşağıya doğru sarktı. Beklenmedik bir zamanda sarktı. Ama bunun sebebi kuzey kutbunun düzeninin bozulmuş olması ve fazla ısınmış olması. İkincisi erken çiçek açıyor bitkiler. Erken çiçek açmasının sebebi de havaların erken ısınıyor olması. Şimdi bu tamamen iklim değişikliği ile alakalı bir konu. Ama ikinci tarafına gelelim. Buna karşı ne yapmalıyız? Bir çözüm var mıdır? Yapılacak şeyler var mıdır? Elbette var. Yani burada zirai donla özellikle bahçecilikte uğraşırken yapabileceğimiz çok şey vardır. Yalnız ülkemizde herkes için söylemiyorum bunu ama mesela özellikle fındıkta. Fındık bahçesinin sahibi fındık bahçesinin yanındaki evinde oturmuyor. İstanbul'da oturuyor, Ankara'da oturuyor. Bunlar yarıcılara bazen para veriyorlar hiç uğramıyorlar bile ya da sadece ürünleri toplamaya uğruyorlar Ağustos ayında. Ancak tarım böyle hani bahçeyi bıraktım Mevla'ya ne gerekirse değil.
Allah'tan dileyelim.
Evet. Tamamen gün gün bunun başında durup ilgi göstermek yok.
Aynen.
Bir takım şeyler yapılabilir mi? Yani mesela bir yerde sanıyorum Ankara'nın bir ilçesinde doğalgazla bir şekilde havaya duman püskürtüyor ve don yemesini engelliyor bahçenin. Böyle yöntemler var mı? Var. Masraflı mı? Masraflı. Ama %30, %40, %50 ürün kaybıyla kıyaslanacak olursa bu masraflar hiçbir zaman büyük değil.
Kurnaz'ın kayısı da daha da yüksek.
Biliyorum, farkındayım.
Malatya bitmiş vaziyette.
Ben size şöyle bir şey anlatayım. Tam gününü unuttum. Ama yani bu zamanlar değil, biraz daha öncesi. Belki Mart ayının sonu gibi bir zamandı. 2016 ya da 17'de Malatya'dayım. Dedim ki bakın Malatya'da artık kayısı bitti. Sebebi de tam bu konuştuğumuz konu. Yani kayısının erken çiçek açması ama sonrasında don yemesi. Bu nedenle kayısının yavaş yavaş kuzeye doğru kayması gerekiyor. Belediye başkanı dedi ki ya hocam bu konuyu çok iyi bilmiyor. Bizim rekoltemizde hiçbir düşüş yok. Hocama getirin şuradan bir teker kuru kayısı. Bana hediye ettiler bir teker kuru kayısı. Ben koltuğumun altına koydum. Ertesi sabah kalktım havaalanına gidiyorum. Bilenler biliyor Malatya'da havaalanına giden yolun tamamı kayısı ağaçlarıdır. Kayısı ağaçlarının tamamı çiçek açmıştı o gün. Arabanın termometresi de -4 gösteriyordu. Yani orada o kayısı don yedi. Gözümüzün önünde yedi yani. Şimdi ondan sonra o sene 2 milyon kayısı ağacı kesildi. Artık bu burada kayısı olmaz diye. Şimdi bunlar çok bilinen şeyler. Bunlara karşı dediğim gibi iki tür önlemimiz var. Bunlardan bir tanesi yerinde donu engelleyici şeyler yapmak. Buna karşı önlem almak. İkincisi de biraz daha dona dayanıklı türler geliştirerek bunlarla devam etmek. Yani bu ne anlama geliyor? Bu türler 15 Mart'ta çiçek aç. Bu türler bekliyor. Sıcaklık iyice yerleştikten sonra diyelim 15 Nisan'da çiçek açıyor. Bu türler var. bunları ekebiliriz. Bunlardan bahçeler kurabiliriz. Ama bu tabii düşünce yapımızı değiştirmeye gidiyor. Yani orada ya bu kayısı zaten kaç yüz senedir, kaç on senedir burada yetişiyor. Böyle devam eder. Devam etmez arkadaş. Aynı şey Karadeniz'de fındık için geçerli. Fındıkta bulduğumuz şu oldu yaptığımız çalışmada. Fındık Karadeniz'de yerel olarak 700 metrenin altında yetişiyor. Yani biraz daha sahile yakın yerlerde. Yalnız sahile yakın yerlerde sıcaklık çabuk arttığı için yaklaşık 17-18 Mart gibi çiçek açmış oluyor fındık. Ve Mart'ın sonunda 20'sinde 25'inde don yemesi ihtimali çok yüksek. Mart'ta daha yani Nisan'daki donu konuşmuyoruz bile. Ve biz dedik ki lütfen fındık ekimini 700 kotun üstüne çıkartın. Çünkü 700 kotun üstüne çıktığı zaman sıcaklık daha düşük olduğu için hani bu ortaokulda öğrendiğimiz hikaye her 100 metrede 160 metrede 1 derece sıcaklık fark eder. Tamam aynen o. Yani 700 metreye çıktığınızda 7 derece daha düşük oluyor diyelim sıcaklık. Bu da fındığın çiçek açmasını geciktiriyor doğal olarak. Onun için yukarılarda ekecek olursanız fındığı don yeme ihtimali azalır. Ama bu da hani bütün tarımı başka yere taşımak anlamına geliyor. Yani olan bahçe bahçelerde kivi yetiştireceksiniz. Gidip yukarılardan bahçe alacaksınız. Orada fındık. Tamamen ayrı bir dünya bu. Ama biz eğer fındık tarımına devam etmek istiyorsak Türkiye'de bunları düşünmek zorundayız. Aynı şey zeytin için geçerli, aynı şey kayısı için geçerli. Geçtiğimiz sene zeytinde zeytinin olmayacağını, doğru düzgün zeytin olmayacağını ben neredeyse Şubat-Mart ayından söyledim geçen sene 2024'te ve oradaki zeytin eken bilenler yok canım olur mu bak ne kadar çiçek açtı ne kadar oldu ne oldu sonunda zeytin var ama zeytinyağı çıkmadı bu sene. Böyle bir problem oldu yani küçük ve kuru kaldı zeytin iklimden dolayı. Şimdi bütün bunları bizim baştan hesaba katarak hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Ve bahçecilik değil Orta Anadolu'da tarla bitkileri de korkunç zarar gördüler. Buğdaydı, arpaydı bunlar bile zarar gördü.
Şimdi benim bu şeyden hani daha çok detaylı lokal bilgiler de verdi Kurnaz. Çünkü kaç senedir bu işle doğrudan uğraşıyor. Benim genel olarak kendi düşüncem şu. Birincisi gerçekten tarım yaparken modern uygulamaları kullanmaya başlamamız lazım. Bu sulamadan başlıyor. Damlatarak sulama yapmamız gerekiyor. Suyun çok kısıtlı olması da artık çok derinlerden su çıkmaya başlaması da artezyen kullanılıyorsa, yağmur rejiminin tamamen değişmiş olması da suyun iklim değişiminden son derece negatif yönde etkilendiğini gösteriyor. Dolayısıyla suyu çok idareli kullanmalıyız. İkincisi, hakikaten kullandığımız tohumların, fidelerin genetiğinin iklimin değişmiş haline, yani bitkilerin alıştığının biraz dışına çıkan ve daha dayanıklı hallerini yol açan genetik değişikliğe uğratılmış hallerini kullanmamız gerekiyor. Üçüncü olan belki tarım arazilerinin kullanımında ürün coğrafya eşleşmesini artık iklim değişikliğini gözeterek yapmamız gerekiyor. İşte Kurnaz dedi. Kayısıyı daha kuzeye çıkarmamız gerekiyor. Fındığı 700 metrenin üstüne çıkarmamız gerekiyor. Onlardan boşalan yerlere belki daha uygun, daha dayanıklı ürünleri ekmemiz gerekiyor. Bu değişiklikleri yapmamız gerekiyor. Çünkü tarım ve tarım ürünleri ülkemiz için çok stratejik önemde. Bakın yine yapılan istatistiksel analiz şeye göre buradaki fiyat artışları Mart'ta aylık bazda sebze fiyatları %20, meyve fiyatları %11 artmış. Bu hangi enflasyon endeksine bakarsanız bakın hepsinin 2 katı, 3 katı, 4 katı. Demek ki burada çok büyük bir etki var ve bizim alım gücümüzü de etkiliyor. Alım gücümüzü etkilediği zaman doğrudan bizim yaşantımızı etkiliyor. Bunları her zaman gözeterek tarım politikalarını da gerek karar vericiler nezdinde gerek çiftçilerimiz nezdinde kontrol etmemiz lazım. Bir de gerçekten köydeki iş yapar nüfusu, genç nüfusu mümkün olduğunca arttıracak politikaların mutlaka kullanılması lazım. Kurnaz'ın da dediği gibi uzaktan tarım olmuyor.
Evet, başında durmadan o iş çok kolay değil. Hatta başında durulduğu zaman bile ilgilenilmesi gerekiyor. Yalnız Türkiye'deki çiftçi nüfusu şu anda yaş ortalaması olarak 50'nin üstüne çıkıyor.
Evet, maalesef.
Bu son derece tehlikeli bir şey. Çünkü gençler tarım yapmak istemiyorlar. Niye istemiyorlar? Çünkü tarım yapmak kolay bir iş değil. Ve hani biliyorsunuz Atatürk'ün lafı çiftçi milletin efendisidir diyor. Biz evet Cumhuriyet kurulduğunda bu konuya gerçekten önem vermiş olabiliriz ama bugüne geldiğimizde çiftçiyi çok kötü olarak algılıyoruz.
İşi.
Evet tabii, çiftçilik işini.
Evet.
Yani en kalitelimiz, en isteyenimiz çiftçi oluyor değil. Dolayısıyla biz yavaş yavaş çiftçiyi aranılan, istenen bir şey haline getirmeliyiz. Bu, lütfen yanlış anlamayın, şehirdeki insanların gidip kendilerine küçük bir tarla satın alıp tarım yapmasından bahsetmiyorum. Yani böyle ütopik hayallerden bahsetmiyorum. O hayaller doğru değil çünkü. Ama burada o toprakta yetişmiş insanların o toprağı bırakıp büyük şehirlere gitmesinin önüne geçmek zorundayız. Ha, burada hep söylenen şey biliyorsunuz tarım arazilerinin biraz daha büyütülmesi. Yani küçük parsellerden büyük arazilere dönmesi. Ben çok emin değilim o konuda. Çünkü büyük arazilere geçmesi demek büyük aletli tarımın, büyük şirketlerin bu işe girmesi demek. Ben ona taraftar değilim. Yani evet, o masrafları biraz azaltıyor olabilir ama insanın toprakla olan ilişkisini de azaltıyor aynı zamanda. Bizim şu anda ihtiyacımız olan çiftçinin birebir toprakla olan ilişkisini arttırmak. Becerebilsek ama yapmamız gereken o.
Burada tabii çiftçimizin, köyde yaşayan nüfusun daha iyi şartlara sahip olmasını da sağlamak çok önemli. Ben şuradan örnek vereyim. Bundan herhalde 15 sene önceydi. Innsbruck'ta bir konferansa gittik. Avusturya'nın dağ köylerinde köyün nüfusu 1000, bütün her şeyleri vardı. Ve o insanlar niye köyü bıraksın? Yemyeşil, doğanın ortasında, harika bir ortam. Bizim köylerimiz de öyle. Ama gidip de buna olanak taşımazsan her şeyiyle, suyundan, kanalizasyonundan, elektriğinden, internetinden, her şeyine, okuluna taşımazsan tabii ki köydekiler de kente göç edecek. Bu köyünü sevmediğinden değil ki, olanak bulamadığından. Daha iyi bir yaşam şartına kavuşmak için kente geliyorlar ve köylerini özleyip kentle köyün arasında kalıyorlar. O da bir gerçek.
Evet.
Şimdi ikinci konu olarak,
ya da bu konunun devamı da diyebiliriz.
Bu konunun devamı da diyebiliriz hakikaten. Bir de genel ölçekte bakalım. Bu Dünya Meteoroloji Organizasyonu'nun 1970-2019 arası 10'ar yıllık periyotlarla ekstrem uçtaki havasal olaylar nedeniyle kaybedilen ya da yaşanan ekonomik zarar gösterir. Enflasyona göre düzeltilmiş bütün sayılar. Rakamları gösteren 10'ar yıllık periyotlar için bir veri setiyle karşılaştık. Hakikaten çok ilginç. Mesela 1970 ila 79 arası bu ekstrem hava olayları nedeniyle yaşanan ekonomik zarar 183.9 milyar dolarken, bu 2010-2019 arası 10 yıllık periyotta 1.47 trilyon dolara çıkıyor. Yani 9 katına çıkıyor. Bu hani istatistiksel olarak gerçekten anlamlı, çünkü 80-89, 90-99, bunları böyle takip ettiğiniz zaman 183.9, 305.5, 906.4, 997.9 milyar dolar, en son 2010-2019 arası 1.47 trilyon dolara çıkıyor. Yani burada çok belirgin bir artış var ve bunlar da mesela 2010-2019 arası ekstrem uçtaki hava olayları nedeniyle kayba uğramış hayatlar da var. 184 bin ölümün tabii resmi, yani ben bunun dün de kurnazla üstünden geçerken ikimizin de fikri o, birkaç kat olduğunu düşünüyorum. Çünkü resmi belgelere yansımamış olan hayat kayıplarını Dünya Meteoroloji Organizasyonu yansıtmayacaktır verilerine.
Bir de şimdi şöyle bir şey var.
Bir de ölçülemeyenler var tabii.
Yok, ölçülemeyenler değil. Şu anda tıbbi çalışmalarda, yani biliyorsunuz biri öldüğü zaman doktor geliyor. O doktor ölüm sebebini yazıyor.
Doğru.
ölüm sebebini yazdığı bir liste var. O listenin içerisinden bir sebep seçmek zorunda doktor. Ve sıcaktan ölen biri bizim açımızdan iklimde hava çok sıcaktı, sıcaktan öldü. Orada sıcaktan öldü diye bir seçim yok.
Evet.
Çoğu listede kalp yetmezliği. Dolayısıyla o insan normal bir sebep, yani normal bir akışta kalp yetmezliğinden mi öldü? O gün havanın çok sıcak olmasından dolayı kalp yetmezliğinden mi öldü? Bunu ayırt etmek o listelerde henüz mümkün değil. Dolayısıyla bu 184.000'i siz en az bir 5 ya da 10'la çarpın bence.
Evet evet evet, haklısın. Özellikle Afrika tarafında yaşanan ölümlerin de buraya ben hiç girmediğini bile düşünüyorum.
Evet, muhtemel.
Ya da Güney Amerika'nın ormanlık alanlarındaki indigenous işte yerliler arasındaki ölümlerin bunun da ötesinde daha hiç ölüm nedeni olarak tutulduğunu bile düşünmüyorum.
Evet.
Buradaki artışın belirginliğini görüyoruz. 2020-2029 arası bu ekonomik zarar boyutunun ben şahsen kat be kat daha yüksek olacağını düşünüyorum. Çünkü lineer olarak gitmiyor.
Yani 2,5 trilyon, 3 trilyon aralığında olacağı. Ama şimdi bir de şunu şöyle söyleyeyim. Yani 3 trilyon demek, bunu seneye bölecek olursak 300 milyar dolar demek.
Evet.
Dünya ekonomisi 90 trilyon dolar.
Tabii tabii, çok büyük.
Yaklaşık. 90 trilyon, 9 trilyon, 900 milyar, %1 demek. Bu %0.3'e denk geliyor aşağı yukarı. Ve ben bunun bile aşağı görülmüş olduğunu düşünüyorum. Yani bizim bu yaşadığımız, demin konuştuğumuz don felaketindeki kayıpların buraya ekstrem hava olayları, aşırı hava olayları diye yansıyacağını sanmıyorum.
Ben de sanmıyorum.
Yani orada milyarlarca dolarlık kayıp olsa da o tarımsal kayıp olarak yansıyacak. Aşırı hava olayı olarak değil, muhtemelen.
Evet. Burada benim gördüğüm ciddi şekilde artacağı, bir de bugüne kadar yaşanmamış ve yeni karşılaşacağımız türde yine ekstrem hava olayları ve daha geniş boyuttan bakılırsa iklim değişikliği nedeniyle yeni yeni karşılaşacağımız ve ekonomi olarak verdiği zarar şu ana kadar yaşadıklarımızın çok ötesinde olacak yeni şeylerle de karşılaşacağımızı ben öngörüyorum.
Bir de tabii bunun üstünde bir noktayı daha söylemekte fayda var. Şimdi mesela diyelim Filipinler'de derme çatma bir kulübede yaşayan 4 kişilik bir aileyi düşünün ve bunun evinin yok olmasını. Öbür tarafta da Kaliforniya'da milyon dolarlık bir evde yaşayan 4 kişilik ailenin evinin yok olması. Burada esasında insanlık açısından bakıldığında her iki aile de evini kaybediyor.
Doğru.
Sokakta kalıyor. Ama bir tanesinin evi hesaplara bile girmiyor. Öbür tarafa milyon dolar olarak geçiyor. Şimdi hani her şey para değil. Evet. Burada insani kaybı da, yani o ailenin evini kaybetmesini de hangi değerle bu hesabın içine sokarız onu bilmiyorum. Çünkü bunların önemli bir kısmı sigorta şirketlerinden gelen veriler. Yani Filipinler'deki ailenin evini kaybetmesi burada hesaba katılmıyor bile. Sadece Kaliforniya'daki zengin aileninki burada hesaba katılıyor. Böyle bir sorun da var.
Şimdi yalnız korkarım, mesela olmasın tabii, hiç olmasın, ama Kaliforniya'da bir yangın daha olursa sigorta şirketlerinin hiç resmi sağladığı verilerin içine girmeyecek. Çünkü Kaliforniya'daki evleri artık sigorta etmemeye başlayacaklar.
Evet, yani bizde yani, tarım sigortalarında aynen, da aynı problem var.
Aynen. Öyle. Bu şekilde biz 4-5 tane konu belirlemiştik ama öngördüğümüz zamanı doldurduk. Size veda ediyoruz. Artisan Podcast altında bizim Biz Kürek Çekelim de podcastimiz çıkıyor. Özge'mize Zehra Peker diye görünüyor LinkedIn'de ve bizim sesimizi düzeltip sizin kulaklarınıza layık hale getiren Yaşam'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.
Yaşamın da yeni bir çırağı olmaya başladı.
Oo evet, o haberi de sen ver bakalım.
Evet, benim büyük oğlum Mert Kurnaz bundan sonra bizim podcastlara da el atacak. Yavaş yavaş onların prodüksiyonunda o da yer almaya başlıyor.
Mert'e de buradan bir selam edelim.
Evet, görüşmek üzere.
Haydi görüşmek üzere.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcastta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.
Artisan Podcast.